Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. فَإِنَّ أَسْتَغَى الْحَد۪يثِ كِتَابَ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَد۪ي هَد۪ي مُحَمَّدٍ sallallahu aleyhi ve sellem وَشَرَّ الْاُمُورِ مُحْتَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْتَثَةٍ بِدْعَ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Evlerin ıslahı konulu dersimize inşallah evin bir nimet olduğu başlığıyla başlayalım. Allah Azze ve Celle Nahil suresi 80. ayetinde mealen Allah evlerinizi sizin için bir huzur ve sükun yeri yaptı buyurmuştur. İbn-i Kesir rahimeullah bu ayetin tefsirinde Allah Azze ve Celle kullarına sığındıkları, gizlendikleri ve başka yönlerden diğer başka faydalar buldukları birer sükunet ve rahatlama yeri olarak evler vermek suretiyle yaptığı, onlara verdiği büyük lütfunu zikretmiştir. Ev, kişinin içinde yiyip içtiği, uyuduğu, dinlendiği bir yerdir. Ev, kişinin yalnız kalma imkanı bulduğu, ailesi ve çocuklarıyla buluştuğu bir mekandır. Allah Azze ve Celle, kadınlara da hitaben, evlerinizde oturun, eski cahiliye adetinde olduğu gibi açılıp saçılmayın buyurmuştur. Ahzab suresi 33. ayetinde. Evleri olmayıp, sığınaklarda ve kaldırımlarda yaşayan, yurtlarından kovulup başka bir ülkeye iltica eden ve geçici çadırlarda yaşayan mültecilerin durumları düşünüldüğünde evin ne kadar büyük bir nimet olduğu anlaşılır. Birisinin kaygılı ve endişeli bir halde benim belli ve sabit bir yerim yok. Bazen kahvehanede, bazen bahçede veya deniz kıyısında uyuyorum. Elbiselerimin yeri ise aracımdır, yani arabamdır dediğini işittiğinde işte o zaman ev nimetinden mahrum olmaktan doğan dağınıklığın ve perişanlığın anlamı idrak edilir. Allah Azze ve Celle Nadir oğullar Yahudilerinden intikam almak istediğinde onlardan bu nimeti almış ve onları yurtlarından kovmuştur. Bu hususta Haşir suresi 2. ayetinde ehli kitaptan inkar edenleri ilk sürgünde yurtlarından çıkaran odur buyurmuş. Daha sonra o yüreklerine korku düşürdü. Öyle ki evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle harap ediyorlardı. Ey akıl sahipleri ibret alın buyurmuştur. Müslümanı yuvasını ıslaha, yani onu düzeltmeye, uygun hale getirmeye iten bir takım hususlar vardır ki bunlardan bazısı şöyledir. Birincisi, kendisini ve aile halkını cehennem ateşinden korumak ve yakıcı cehennem azabından selamette olmayı sağlamak. Tahrim suresi 6. ayetinde, ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna asla karşı gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler vardır. İkincisi, evin çobanı üzerine atılan sorumluluğun büyüklüğü ve hesap günü Allah'a vereceği hesabın zorluğu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Allah Azze ve Celle her çobanı güttüklerini koruyup korumadığı hususunda hesaba çekecek. Hatta kişi aile efradından hesaba çekilecek buyurmuştur. Bunu Nesai İşretün Nisa kitabında İbn-i İbban sahihinde rivayet etmişlerdir. Üçüncüsü, ev canı muhafaza eden, kötülüklerden selamette kılan ve kişinin insanlara zarar vermesinden koruyan mekandır. Ev kişinin fitne zamanında şer'i bir, meşru bir sığınağıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Diline hakim olan, evinde oturan ve günahına ağlayan kimseye müjdeler olsun. Bunu Taberani, Mucemül Evsat'ta Sevban radıyallahu anh'den rivayet etmiş, Şeyh Elbani'de Sahih-i Cami-i Sagir'de sahih olduğunu belirtmiştir. Yine diğer bir hadiste, şu beş şey vardır ki, her kim bunlardan birini yaparsa Allah'tan garanti almış olur. Hastayı ziyaret eden kimse, cihad etmek üzere çıkan kimse, hem hatalarından dolayı kızmak ve hem de saygısını sunmak maksadıyla İmamının yani ulemrin, idarecinin huzuruna çıkan kimse, evinde oturup insanların kendisinden kendisinin de insanlardan selamette olduğu kimse buyurmuştur. Bunu Ahmet bin Hanbel Müsned'inde rivayet eder. Diğer bir hadiste de kişinin fitne zamanında selameti evinden dışarı çıkmamasındadır buyurulmuştur. Bunu da Deylemi Müsnedül Firdevs'te Ebu Musel Eşer radıyallahu anh'den rivayet eder. Elbani Sahihül Cami'de sahihtir. Yine İbn Ebi Asım'da bunu Es-Sünne kitabında rivayet etmiştir. Müslüman bunun faydasını toplumda garip kalıp etrafındaki birçok kötülüğü değiştiremediğinde hissedebilir. Yani ortada, meydanda pek çok kötülükler vardır ve Müslümanın bunları değiştirmeye gücü yoktur. Kendisi buna iştirak etmese bile bu kötülüklere engel olamadığı için bir gariplik hisseder, acizlik hisseder. O vakit içine girdiğinde kendisini haram hareketlerden ve haram bakıştan muhafaza edecek, ailesini çıplaklıktan ve hayasızlıktan koruyacak, çocuklarını kötü arkadaşlardan koruyacak olan bir sığınağı vardır. Dördüncüsü, insanlar genelde vakitlerinin çoğunu özellikle aşırı sıcaklarda, aşırı soğuklarda, yağmurlu havalarda, günün başında ve sonunda, işlerinden ve okullarından çıktıklarında evlerin içerisinde, yuvalarında geçirirler. Bu vakitlerin Allah'a itaat içerisinde geçirilmesi şarttır. Yoksa bu vakitler haramlarda zayi edilir. Beşincisi, ki bu en önemlilerindendir, yuvayı önemsemek Müslüman bir toplum inşa etmenin, Müslüman bir toplum kurmanın en önemli vesilesidir. Çünkü toplum her biri tuğla olan ailelerden oluşur. Evler birer mahalledir. Tuğla düzgün olursa toplum da Allah'ın ahkamına göre şekillenmiş, Allah'ın düşmanları karşısında dimdik ayakta duran, etrafa hayır ve güzellik saçan ve içine şer nüfuz etmeyen güçlü bir toplum olur. Böylece Müslüman yuvadaki ıslah temelleri, önder davetçi, ilim talebesi, samimi mücahit, saliha eş, eğitimci anne ve diğer ıslahçılarına kadar toplumdaki tüm bireylere geçer. Bu konu böylesine önemli olunca evlerimizde onca İslam'a muhalif durumlar, büyük kusurlar, ihmaller ve gevşeklikler bulununca önümüze şu büyük soru çıkıyor. Yuvaları ıslah etmenin yolu nedir? İşte takip edeceğimiz bu risalede de evlerin ıslahı için oldukça faydalı yönlendirmeler, istifade edebileceğimiz nasihatler bulunuyor. Bu nasihatlerin en başında eş seçimini iyi yapmak geliyor. Allah Azze ve Celle şöyle buyurur Nur Suresi 32. ayetinde. Aranızdaki bekarları, kölelerinizden ve cariyelerinizden elverişli olanları evlendirin. Eğer bunlar fakir iseler, Allah kendi lütfuyla onları zenginleştirir. Allah lütfu geniş olan ve her şeyi bilendir. Yani fakirlik korkusu evliliğe mani olmamalıdır. Yuva kuracak kişinin şu şartlara uygun şekilde saliha bir eş seçmesi gerekir. Hadiste şöyle buyruluyor. Kadın dört şeyden dolayı evlenilir. Şerefinden dolayı, malından dolayı, güzelliğinden dolayı ve dininden yani dindarlığından dolayı. Sen ise dini olanı yani dindar olanı seç ki elin bereketlensin. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet ederler. Diğer bir rivayet, dünya metadan yani belirli bir süre faydalanılan fani bir nimettendir. Dünyanın en hayırlı metası ise, dünyanın en hayırlı malı ise saliha bir kadındır. Bunu Müslim rivayet eder. Ve sizden her biri şükreden bir kalp, zikreden bir dil ve ahiret için yardım edecek mümin bir eş edinsin buyurulmuştur. Bunu da Ahmet bin Hanbel, Tirmizi ve İbn-i Mace Sevban radıyallahu anh'ten sahip bir isnatla rivayet ederler. Burada sizden her biri ister erkek ister kadın eş seçiminde bu eşin kendisine ahiret konusunda yardımcı olacak bir eş olmasına dikkat etmesi tavsiye ediliyor. Yani yuva en başta kurulurken kişi buna dikkat etmelidir. Diğer bir rivayette dünyanda ve ahiretinde sana yardımcı olacak saliha bir eş insanların elde ettikleri en büyük hazinedir buyurulmuştur. Bunu da Beyhaki Şuabul İman'da Ebu Umame radıyallahu anh'den sahih bir isnatla rivayet eder. Ahmet bin Hanbel'in Enes bin Malik radıyallahu anh'den rivayet ettiği diğer bir sahih hadiste muhabbetli ve doğurgan kadınlarla evlenin. Zira kıyamet günü ben peygamberlere sizinle övüneceğim buyurmuştur. Yani sevecen ve doğurgan olan kadınlarla evlenin. Evlilikten maksadın burada Peygamber aleyhissalatü vesselam neslin artması, yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın ümmetinin artması, evliliğin maksatlarından birisinin bu olduğuna işaret ediyor. Diğer bir hadiste bakirelerle evlenin. Çünkü onlar daha doğurgan, ağızları daha tatlı ve onlar aza daha çok kanaat eden kimselerdir. Başka bir rivayette son cümle daha az hilekardırlar buyuruluyor. Yani dul yerine bakireyi seçmek evlilikte tercih sebeplerinden birisidir. İşte bunun sebebi de hem doğurganlıkları bakımından, hem aza daha çok kanaat etmeleri ve hem de hilekarlıklarının az olmaz. Ayrıca sahih hadiste belirtildiği gibi saliha kadın 4 mutluluk sebebinden biri, kötü kadın da 4 mutsuzluk sebebinden biridir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Saadet kaynaklarından birisi saliha eştir. Ona baktığında hoşuna gider. Onu bırakıp bir yere gittiğinde kendisine ve malına sahip çıkacağına güvenirsin. Ona tam bir güven hissedersin. Mutsuzluk kaynaklarından biri de kötü kadındır. Baktığında seni huzursuz eder. Dilini üzerine gönderir. Yani çok çene yaparak sürekli rahatsız eder, huzursuzluk verir. Onu bırakıp bir yere gittiğinde de ne kendi canı konusunda ne de malın konusunda ona güvenemez. Malını da çarçur eder. Kendisi konusunda da güvenilirlik duyamazsın. Bunu İbn-i Hibban ve başkaları rivayet etmiştir. Şeyh Albani bunu Es-Sahiha'da sahih olduğunu belirtiyor. Buna karşılık Müslüman kıza talip olan erkeğin durumunun da araştırılması ve ona şu koşullarda evet denmesi gerekir. Bu da evlenecek kızlara düşen bir şey. Size ahlakından ve dininden yana memnun olduğunuz biri, bir erkek gelirse onu evlendirin. Yoksa yeryüzünde fitne ve büyük bir fesat olur. Burada Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kızlarını evlendirecek babalara bu iki şeye dikkat etmelerini emrediyor. Yani dininden, ahlakından emin olduğun birisi, memnun olduğun birisi, dindar, ahlaklı birisi bu evlenmeye talip olmuşsa bunun evlenmesine engel olma. Yoksa büyük bir fesada sebep olursun. Bu fesada sebep olursun kısmı iki şeyden dolayı fesat. Birincisi, gelen kimse ahlaklı değilse, dindar değilse bundan dolayı bir fesat söz konusu olur. Dindar ve ahlaklıysa ve sen onu evlendirmezsen hem o ahlaklı olan gencin ahlakının bozulmasına bir katkı sağlamış olursun hem de kendi kızını. Çünkü evlilik fıtri bir ihtiyaçtır. Evet, geçen tüm bu hususlarda güzelce sorup soruşturmak, inceden inceye araştırmak, bilgileri toplamak, kaynakların ve haberlerin doğruluğunu araştırmak gerekir ki yuva bozulmasın veya yıkılmasın. Yani bir yuvanın bozulmamasında, yıkılmamasındaki tedbir ilk önce evlilikten önce başlıyor, eş seçiminde başlıyor. Salih erkek, salih kadınla birlikte salih ve iyi bir yuva kurar, Rabbinin izniyle güzel memleketin bitkisi güzel çıkar. Kötü olandan ise faydasız bitkiden başka bir şey çıkmaz. İkinci nasihat, hanımı ıslah etmeye çalışmak. Kişinin hanımı saliha ise ne âlâ, ne kadar güzel. Bu Allah'ın bir lütfudur. Ama yeterince saliha değilse ıslah ve terbiyeye çalışmak yuvanın başkanı olan erkeğin görevlerindendir. Hanımını eğitmek, daha düzgün bir hale gelmesi için çalışmak erkeğin üzerine bir görevdir. Bu ise şuna benzer durumlarda olur. Adam ya evleneceği kadının dindar olması baştan ilkesi değildir, prensip olarak buna dikkat etmemiştir veya buna dikkat etmiştir, bunu ilke edinmiştir ama onunla düzelteceği ümidiyle evlenmiştir. Yani ben bu hanımı düzeltirim, İleride düzeltebilirim niyetiyle evlenmiştir. Veyahut da mesela akrabalarının başkasıyla evlenmek zorunda, akrabalarının baskısıyla yakınları, annesi, babası baskı yapmıştır. Evlenmek zorunda kalmıştır çok istemese dahi. Bu durumda ıslah için kolları sıvaması şarttır. Erkeğin hidayetin Allah Azze ve Celle'den olup asıl ıslah edecek olanın Allah Azze ve Celle olduğunu bilmesi gerekir. Allah'ın kulu Zekeriya Aleyhisselam'a nimetlerinden biri de şu sözüdür. Ve biz eşini onun için ıslah ettik. Enbiya suresi 90. ayet. Islah eden Allah Azze ve Celle'dir. Bu ıslahın mahiyeti nasıldır? Bu konuda seleften şu rivayetler gelmiş. Bu ister bedeni bir ıslah olsun, ister bir dini ıslah olsun fark etmez. İbn Abbas radıyallahu anh'dan gelen rivayette kadın kısırdı, doğurmuyordu, doğurdu demiştir. Yani onun ıslahı bu şekilde olmuştur. Doğurgan değildi. Yani bir nevi kısırlık vardı. Allah bunu doğurgan kılmıştır diye. Bu dünyevi bir ıslah. Ata rahimullah'tan gelen rivayette ise dili uzundu, Allah onu düzeltti demiştir. Çok konuşuyordu, diliyle eziyet veriyordu. Allah ondan bu hali gidererek ıslah etti şeklinde tefsir etmiştir. Bunları İbn Kesir tefsirinde nakleder. Evet, hanımın ıslahı için bazı yollar vardır. Birincisi, onun farklı çeşitleriyle Allah'a ibadetini düzeltmeye özen göstermek. Bunun ayrıntıları ileride gelecek. İkincisi, şu ve benzeri hususlarda imanını güçlendirmeye çalışmak. Onu gece namazına kılmaya, gece namazına kalkmaya teşvik etmek. Biz şimdi gece namazından geçtik, sabah namazına kalkmak daha önceliklidir. Hele sabah namazlarına kalkılmıyorsa bu daha önceliklidir. İlk önce bunun bir yerine gelmesi lazım. O halde nafileden önce farz gelir. Eğer sabah namazına kalkılmıyorsa ilk önce bunun bir hayata geçirilmesi gerekir. Ailecek, çoluk çocukla beraber sabah namazının kılınmasına teşvik edilmeli. Kur'an-ı Kerim okumaya teşvik etmek. Zikirleri ezberlemeye, yani kişinin günlük yapabileceği bir takım zikirler edinmesine çalışmak. Sonra onları vakitlerinde ve yerlerinde okumaya teşvik etmek. Sadakaya teşvik etmek. Allah için infakta bulunmaya, Allah yolunda harcamaya, fakirlere olsun veya Allah yolunda dinin tebliğinde bu gibi konularda cihatta olsun, bu konularda Allah yolunda harcamaya teşvik etmek. Faydalı İslami kitapları okumaya teşvik etmek. Onu ameli ve imani konuları işleyen faydalı İslami kasetleri, ses kayıtlarını dinlemeye teşvik etmek ve onun bundan faydalanmasını takip etmek. Onlarla kardeşlik bağlarını kuracağı, aralarında hoş sohbetler ve belli hedeflerle karşılıklı ziyaretleşmeler yapacakları dindar hanımlardan ona arkadaşlar seçmek. Yani onların saliha bir ortam kurmalarını sağlamak. Şerri, kötülüğü onlardan def etmek ve kötülük gelecek kapıları tıkamak maksadıyla onu kötü arkadaşlardan ve mekanlardan uzaklaştırmak. Üçüncü nasihat, evin Allah Azze ve Celle'nin zikredildiği bir mekan haline getirilmesidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunun önemini şu hadisinde bildiriyor. İçerisinde Allah'ın zikredildiği ev ile Allah'ın zikredilmediği evin misali, diri ile ölünün misali gibidir buyurmuştur. Hayatta olan bir kimse ile bir ölünün misali gibidir. İçerisinde Allah'ın zikredilmediği ev, ölüden farkı yoktur. Diriye karşı ölüden farkı yoktur. Ama Allah'ın zikredildiği ev, canlı bir, hayatta olan bir kimse gibidir. Öyleyse evi kalple zikir, dille zikir, namazlar, Kur'an okumak, şer'i ilimleri tahsil etmek ve çeşitli kitaplarını okumak gibi farklı çeşitleriyle zikrin mekanı yapmak gerekir. Bugün nice Müslüman evler, hadiste geldiği gibi, içinde Allah'ın anılmadığından dolayı ölüdür. Hatta müzik aletleri ve şarkı türkü gibi şeytan nameleriyle gıybet, iftira ve dedikodudan dolayı bundan da kötüdür. Böylesi evlere melekler nasıl girer? Öyleyse evleri çeşitli zikirlerle diriltmek gerekmektedir. Evleri namazgahlar haline dönüştürmek diğer bir nasihat bu konuda. Maksat evleri ibadet yeri edinmektir. Allah Azze ve Celle Yunus Suresi 87. ayetinde şöyle buyuruyor. Biz de Musa ve kardeşine kavminiz için Mısır'da evler hazırlayın ve evlerinizi namaz kılınacak yerler yapın. Namazlarınızı da dosdoğru kılın. Ey Musa, müminleri müjdele diye vahyettik. Evlerde namazgah edinmek, yani evlerde adeta bir mescit edinmek emredilmiş, tavsiye edilmiştir. İbn Abbas radıyallahu anhuma bu ayeti açıklarken onlar evlerini mescitler haline getirmekle emrolunmuşlardır demiştir. İbn Kesir rahimullah diyor ki en doğrusunu Allah bilir ya, sanki Musa aleyhisselam ve kavmi Firavun ve kavmi tarafından işkencelere maruz kalıp daralınca bol bol namaz kılmakla emrolundular. Bunun benzeri şu ayettir. Bakara 153. Ey iman edenler, sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Bir sahabi şöyle diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı bir şey üzdüğünde ve daralttığında, onun canını sıktığında hemen namaz kılardı. Bu evlerde özellikle güçsüz ve yenik anlarında ibadetin önemini göstermektedir. Ayrıca Müslümanlar namazlarını kafirlerin önlerinde apaçık eda edemediklerinde de bu durum geçerlidir. Bu arada Meryem Aleyhisselam'ın mihrabını, ibadetgahını, mabedini hatırlayalım. Mihrabı Allah Azze ve Celle'nin hakkında şöyle buyurduğu ibadetgahıdır. Zekeriya onun yanına, mabede, mihraba her girişinde orada bir rızık bulurdu. Âl-i İmrân Suresi 37. ayeti bu şekilde devam ediyor. Sahabeler de Allah onlardan razı olsun, farz dışındaki namazları evlerinde kılmaya, nafileleri evlerinde kılmaya büyük özen gösterirlerdi. Şu olay bunu açıkça anlatıyor. Mahmud bin Rebi el-Ensari radıyallahu anh'ten rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinden, Bedir'e katılanlardan ve Ensar'dan olan İtban bin Malik radıyallahu anh, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a gelerek, ''Ey Allah'ın Resulü, ben kabileme namaz kıldırıyordum ancak gözümü kaybettim. Yağmur yağıp vadi suyla dolunca camilerine gidip onlarla namaz kılamıyorum. Öyle arzuluyorum ki ey Allah'ın Resulü, bana gelip evimde namaz kılasın da ben orayı namazgah edineyim.'' Allah Resulü aleyhissalatü vesselam inşallah buyurdu. İtban der ki, güneş yükselince Allah Resulü ile Ebu Bekir geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem girmek için izin istedi, verdim. Eve tam girmeden oturmadı, iyice girmeden oturmadı ve evinin neresinde namaz kılmamı arzularsın diye sordu. Ona evin bir köşesini gösterdim. Allah Resulü kalktı ve tekbir getirdi. Biz de kalkıp saf tuttuk ve onunla birlikte namaz kıldık. İki rekat namaz kıldı, sonra selam verdi. Bunu Bukhari rivayet eder. İbn Hacer rahimullah bu hadisten çıkan sonuçları zikrederken şöyle diyor. Hadiste namaz için belli bir yerin, yani evde belli bir yerin namazgah edinilmesinin caiz olduğuna delil vardır. Yani evin bir köşesinin mescid edinilmesi. Ebu Davud'un rivayet ettiği camide belli bir yeri kendine sabit mekan edinmekten yasaklayan hadisi ise bu riya ve benzeri sakıncalı şeyleri gerektirdiği durumlara yorumlanır. Eğer gösteriş sebebi olursa, yani mescitte, camide sürekli belli bir yeri yer ediniyor. Bundan bir yasaklama vardır. Dolayısıyla mescitte mesela bir direğin arkasında, sürekli aynı direğin arkasında namaz kılmak veya belli bir köşeyi mekan bilip namazı sadece orada kılmak, bu yasaklanmış bir şeydir. Fakat evdeki ayrı, evde bir köşe edinmek ayrı bir mesele. Ayrıca evde bir yeri ibadetgah edinmek, oraya mescit, secde edilen yani ibadet edilen yer dense dahi onda vakıf hükümlerinin geçerli olmasını gerektirmez. Yani umuma ait hükümler evde burada geçerli olmaz. Nasıl ki işte mesela cuma namazı mescitte kılınır. Bir kimse evinde mescit edinse, onun adı mescit bile olsa burası cuma namazına kâfi gelmez. Evet. Beşinci nasihat, aile halkının imani eğitimi. Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, geceleyin bir süre namaz kılar, vitir kılacağı zaman, kalk da vitir kıl ey Ayşe derdi. Bunu Müslim rivayet eder. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Allah azze ve celle gecenin bir vaktinde kalkıp namaz kılan ve eşini uyandıran, eşi de namaz kılan, kalkmazsa üzerine su serpen adama merhamet etsin buyurmuştur. Bunu da Ahmet bin Hanbel ve Ebu Davud sahip-i isnatla rivayet ederler. Yani eşini namaz kılmaya kaldırmak, hatta bunun için su serpme gibi bir metodu da kullanmak Peygamber aleyhissalatü vesselam duasına mazhar olmaya bir sebeptir. Kadınları evde sadaka vermeye teşvik imanı güçlendiren sebeplerdendir. Bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisiyle teşvik ettiği büyük bir ibadettir. Ey kadınlar, sadaka verin çünkü ben sizin cehennemliklerin çoğunu teşkil ettiğinizi gördüm. Yani cehennemliklerin çoğunu kadınların oluşturduğunu gördüm. Bundan kurtulmak için çokça sadaka verin. Neden? Çünkü sadaka kişinin işlediği bir takım günahlara kefaret olur. İyilikleri muhakkak ki kötülükleri örter. Kişi diliyle o kadar çok şey söyler ki Rabbini razı etmeyecek, Rabbini gazaplandıracak. Bunun dışında bir de boş sözler. Yani boş sözleri geçtik, artık kişi günaha sokacak sözler sadır olur. Kadının evinde işleyebileceği günahlar bu türden olur. Gıybet olur, dedikodu olur, işte birilerine dil uzatma olur, çoluk çocuğuna beddua etmek olur, bağırıp çağırmak olur. Bunun gibi şeylere karşı bunların kendisini cehenneme sürüklememesi için bolca sadaka versinler ki bunlara kefaret olsun. Bu hususta orijinal bir fikir, evde bir yere fakir ve yoksullar için bir kumbara koymaktır. Böylece oraya atılan her şey fakirlerin malı olur. Çünkü bu fakirlerin Müslüman evdeki banka hesabıdır. Aile efradı arasında her hicri ayın 13, 14 ve 15. günleri veya pazartesi ve perşembe günleri, Muharrem ayının 9. ve 10. yani aşure günleri, arefe günü, Muharrem ve Şaban ayının birçok gününde oruç tutan olursa bu diğerlerinde o kimseyi örnek almaya iter. Yani sadaka konusunda böyle teşvik edici bir unsur olarak kumbara konulabilir. Fakirlere verilmek üzere, Allah yolunda harcanmak üzere. Aynı şekilde aile adet edinirse, nasıl gece namazına kalkıp ailece işte sabah namazını, gece namazını kılmalar gibi oruçtan da bir ibadet edinmeleri, yapabilecekleri. Bunlar eyyam-ı biz denilen, yani beyazlama günleri deniliyor bunlara. Günah işlediğinden dolayı Adem Aleyhisselam'ın yüzü karardı. Ona beyazlaması için Arabi ayların 13, 14, 15. günleri oruç tutması tavsiye edildi. Bu günler sayesinde yüzü beyazladı deniliyor rivayette. Ve bu ümmete de bu meşru kılındı. Her Arabi ayın 13, 14, 15. günleri bu ayı sanki tamamını oruçlu geçirmiş gibi sevap kazandırır buyurur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani her bir gün için 10 gün oruç tutmuş olma sevabı vardır diyor. Dolayısıyla Arabi ayın 13, 14, 15. günlerinde oruç tutan bir kimse sanki o ayın tamamını oruçlu geçirmiş gibi sevap kazanır.
Peygamberimizin tavsiyesi var.
Evet. Yine pazartesi, perşembe günleri. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın devam ettiği ve ümmetini teşvik ettiği günlerde oruçlu olmaya. Bunlar. Onun dışında işte Muharrem ayı, Şaban ayının çoğu, Recep ayında oruç tutmak yasaklanmış. Ömer bin Hattab radıyallahu anh cahiliye döneminde tazim ettikleri için Recep ayında oruç tutan birisini görürse onu kamçılardı. Recep de bunu yapamasa bile Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Şaban ayının çoğunu oruçlu geçirdiğine dair rivayet var. Diğer bir rivayette Allah Resulü 15'inden sonra, Şaban'ın 15'inden sonra oruç tutmazdı diye geliyor. Yani Şaban'ın ilk 15 günü içerisinde oruç tutmak meşru olan nafile oruçlardandır. Evet, zikirler bu konuda önemli meselelerden. Mesela kişinin eve girerken okuyacağı bazı dualar olmalı sünnette gelen. İmam Müslim sahihinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Kişi evine girer. Girerken ve yemek yerken Allah Azze ve Celle'nin adını zikrederse, yani besmele, bismillah derse, şeytan adamlarına size burada kalacak bir yer yok, burada yenecek hiçbir yiyecek de yok der. Ama eve girer ve girerken Allah'ın adını anmazsa, şeytan adamlarına kalacak yer buldunuz, yemek yerken Allah'ın adını anmazsa, bu sefer de kalacak ve yemek yiyecek yer buldunuz der. Yani bu şeytanı barındırmamız, Allah'ı zikretmemiz, zikretmiyorsak eğer, şeytanı barındırmamız, bir de yedirip içirmemizdir. Yani bize karşı, kendimize karşı şeytanlığımızı kuvvetlendirmemizdir. Allah'ı zikredersek şeytan barınacak yer bulamaz. Yemeğimizde Bismillah'la başlarsak biz onu zayıflatırız. Ama biz bunları terk edersek, Allah'ı zikri terk edersek şeytanımızı kendi aleyhimize kuvvetlendiririz. Ondan sonra da biz niye ibadetlerden zevk alamıyoruz? Niye işte günahlardan kendimizi alıkoyamıyoruz? Neden gözümüzü harama yumamıyoruz diye? Veya neden unutuyoruz, aklımızda bir şey kalmıyor, okuduklarımızdan istifade edemiyoruz diye şikayet etmeye bir mahal kalmaz. Bunlar hep bunun sebeplerindendir. Evden çıkarken okunacak dua konusunda Ebu Davud Sünen'inde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Kişi evinden çıkarken Bismillah, tevekkeltu alallah ve la havle ve la kuvvete illa billah. Yani Allah'ın adıyla başlarım. Allah'a tevekkül ettim. Allah'ın güç vermesi ve yardımı olmadan hiçbir güç ve kuvvet yoktur derse ona bu sana yeter. Şu andan itibaren hidayet olundun, kifayet edilindin. Yani sana kafi gelindi. Allah her şeyinde sana kafi gelecek ve korundun denir. Bir şeytan ona yaklaşınca diğer ona hidayet olunmuş, kifayet edilmiş ve korunmuş kimseye ne yapabilirsin der. Yani şeytan o kimseye karşı aciz kalır. Bakın bunlar basit zikirlerdir. Eve girerken Allah'ın adını anman, yemek yerken Allah'ın adını anarak başlaman, Bismillah diyerek başlaman. Evden çıkarken Bismillahi tevekkeltu alallah ve la havle ve la kuvvete illa billah demen. Yani ezberlemesi de çok basit zikirlerdir. Geriye sadece şuna dikkat etmemiz kalıyor. Bunu unutmadan günlük adet edinmek. Bunu adet edininceye kadar en azından kapıya, çıkış kapısına bir kağıt asılıp çıkarken okunacak zikir diyerek çıkarken unuttuğunda bile hemen o yazıyı görürsün, bunu okursun, öyle çıkarsın. Bu adet edilene kadar bundan istifade edilebilir. İmam Müslim misvaklanma konusunda şu hadisi rivayet eder. Ayşe radıyallahu anh'dan Allah Resulü aleyhissalatü vesselam evine girdiğinde ilk önce dişlerini misvaklardı, ağzını misvaklardı. Misvaklanma çok önemli bir şey. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam eve girişinde, eve çıkışında, gece namazına kalktığında, abdest alışında bunların hepsinde misvaklanmaya azam derecede önem vermiş ve bunu şu sözleriyle ifade etmiş. Şayet ümmetime meşakkat vermeyecek olsaydım her abdest alışlarında misvaklanmalarını emrederdim. Diğer bir rivayette her namaza kalktıklarında misvaklanmalarını emrederdim şeklinde beyan ediyor. Evet, evlerimizden, aile halkımızdan, çoluk çocuğumuzdan şeytanı uzaklaştırmak için, şeytanı evden kovmak için Bakara suresini okumaya devam etmek de önemli unsurlardan birisi. Fakat evlerimiz meleklerin barınağı haline gelsin. Bunun için de evlerimizde suret gibi unsurları bir kere def etmemiz lazım. Ruh taşıyan canlara ait suretler varsa bu evler, bu evlere melekler girmez. Meleklerin girmediği yerlerde şeytanlar çöreklenir ve çocuklarımızın isyankar olmasına, huysuz olmasına, gece korkutulmalarına veya gece konuşmalarına, buna benzer durumlara sebebiyet verir. Daha işte günaha sevk etmesi gibi daha başka sıkıntılarla da karşılaşırız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, evlerinizi kabirlere çevirmeyin. Şüphesiz şeytan içerisinde Bakara suresi okunan evden kaçar buyurmuştur. Bunu Müslim rivayet eder. Yine evinizde Bakara suresini okuyun çünkü şeytan içinde Bakara suresi okunan eve girmez buyurmuştur. Bunu da Hakim rivayet eder. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Bakara'nın son iki ayetinin fazileti ve evde okunduğu zaman etkisi hakkında şöyle buyurur. Allah Azze ve Celle gökleri ve yeri yaratmadan 2000 yıl önce bir kitap yazdı. Ki o arşın bulunduğu yerdedir. Bunlardan iki ayet indirdi ki Bakara suresini bunlarla noktalamıştır. Bu iki ayet bir evde 3 gece okunursa şeytan oraya yaklaşamaz. Amener Resulü diye bildiğimiz ayettir. Bakara suresinin son iki ayet. Demek ki diğer bir rivayette ayet-el kürsi gelir. Ebu Hüreyre radıyallahu anh Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hurma bekçiliğini yaparken bakıyor ki birisi aşırıyor. Bir tane hırsız var. Hurmalardan, zekat hurmalarından bir şeyler eksiliyor sürekli. O gün gözünü yummuyor, sabaha kadar bekliyor, yakalıyor bunu. Yakaladı kimse şeytan. Beni bırak diyor, ben iblisim diyor, şeytanım diyor. Beni bırakırsan sana bir şey söyleyeceğim diyor. Eğer diyor evinde ayet-el kürsiyi okursan şeytan, yani bizler o eve sabaha kadar giremeyiz diyor, yaklaşamayız diyor. Ebu Hüreyre radıyallahu anh da diyor ki seni bırakırım ama benim de bir şartım var. Bir daha gelmeyeceksin diyor. Bir daha çalmaya gelmeyeceksin diyor. Tamam diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a geliyor, durumu anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, böyle böyle oldu. O diyor çok yalancı birisi olduğu halde bu sefer doğru söylemiştir diyor. Fakat bir daha gelmeyeceğim derken yalan söylemiştir. O yine gelecek diyor. Ve burada ayet-el kürsi okunduğu zaman şeytanın sabaha kadar giremeyeceği hususunun doğruluğunu tasdik ediyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Bunun sağlamak için sesli okumak gerekir. Sesli bir şekilde. Gece yatarken Amener Resulü, Ayet-el Kürsi bunun gibi zikirleri yapmayı, ayetleri okumayı kendinize adet edinmemiz gerekir.
Bir de şunu söyleyeyim. Şimdi ben tespih çekecek ya elimizde. Ayet-el Kürsi okuyorum, ondan sonra tespih çekiyorum. Her tespih çekiyorum.
Namazlardan sonra mı?
Namazlardan sonra Ayet-el Kürsi okuyorum.
Normali o zaten. Normali o zaten. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hadisinde kişinin yani kulun cennete girmesini ancak yani her namazın arkasından ayet-el kürsi okuyup da cennete girmesine ancak ölüm engel olur diyor. Yani kişi her namazın arkasından, her farz namazın arkasından ayet-el kürsi okumaya devam ederse bu kimse cennete hak eder. Bunu ancak ölüm engeller diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Yani bunu okuyamadan ölürse. Bu oldukça fazileti büyük ayetlerden birisi. Ayet-el Kürsi en Kur'an'daki en yüce ayet hangisidir diye sorulduğunda Ubey bin Kab radıyallahu anh Ayet-el Kürsi'dir diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Allah ilmini, fıkhını, anlayışını artırsın buyuruyor ona. Doğru diyor. Ayetin önemi büyük. Bakara suresinin şeytanı kovma konusundaki etkisi Peygamber aleyhissalatü vesselam tarafından açıkça beyan edilmiş. O halde biz evlerimizde bunu ihmal etmememiz gerekir.
7 sefer okuyorsa uyuma. Onu da
7 seferi bilmiyorum yani.
Ayet-el Kürsi okuyoruz. Bir ön tarafıma, sağ tarafıma, sol tarafıma, başıma, ayağıma, arkama ve 7. de okuyup bir çekip içime.
O aynısı öyle, evden çıkarken
yok,
diye.
Yakarken.
Evden çıkarken de
evden çıkarken de ayet-el kürsi okuyorum da çıktıktan sonra bir de yatarken 7 sefer ben böyle öğrendim kitabını 35 sene önce böyle bir öğrendim kitaptan aynen böyle yapıyorum yani.
Evet.
Amener Resulü de yatsı namazından sonra okuyordum sabahları okumuyordum sabah namazında şimdi sabah namazlarında da okumaya başladım Amener Resulü.
Evet, bir sonraki dersimizde inşallah yuvanın, aile, evin şer'i ilimle ıslah edilmesine dair nasihatle devam edeceğiz inşallah. Bugünlük burada bitirelim. Hülasa edecek olursak şöylece ilk önce evlerin ıslahı saliha bir eş seçiminden başlar. Ondan sonra hanımların ıslahı için, çocukların ıslahı için evde gece namazı kılmaya aile halkını teşvik etmek, ondan sonra Kur'an-ı Kerim okunması, zikirlerle meşgul olunması, sadaka, nafile oruçlar, faydalı İslami kitapların, ilim kitaplarının okunmasına teşvik ve imani konuların, tevhidi konuların ve nasihat konularının işlendiği ses kayıtlarıyla, sohbetlerle, vaazlarla, aile halkının kulaklarını hayırlı sözlerle doldurmak. Evlerden bunun zıttı olan müzik, gıybet, dedikodu ve buna benzer şeyleri uzaklaştırmak. Evet, bugünün hülasası buydu. Allah gereğiyle amel edenlerden ve buna muvaffak kılanlardan kılsın bizleri. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurike ve etubileyk.